Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 11 Şehrivar 1401 Hicri Kameri, 5 Sefer 1444 ve Miladi 2 Eylül 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye Gündemi, Hazreti Rukayye'nin Şehadetiye Dönümü ve İran'daki Yenilikler isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı İmam Musa Sadr'ın kaçırma olayının her zaman gündemlerinde olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran görüşlerinin müzakereleri toparlamak için koordinatöre gönderdiğini söyledi. İran 83. Deniz Filosu Kızıldeniz'de korsanlarla çatıştı. Savunma Bakanı, Ukrayna'daki son gelişmelerin Amerika'nın müdahaleci yaklaşımının ürünü olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ukrayna için toplanıyor. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının adil olmadığını söyledi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İmam Musa Sadr'ın kaçırılması yıl dönümünde İmam Musa Sadr'ın kaybolması olayı, gerçekler ortaya çıkana ve sonuca varılana kadar İran ve Lübnan diplomasisinin çalışmalarının gündeminde yer alacaktır, dedi. İran'ın bildiğine göre Dışişleri Bakanı Abdullahyan dün Instagram sayfasında paylaştığı mesajda şöyle yazdı. İmam Musa Sadr ve beraberinde olan Şeyh Muhammed Yakup ve Seyyid Abbas Bedreddin'in kaçırmasından 44 yıl geçti. Mesih gibi nefesiyle Lübnan'ın İslam ümmeti ve Müslüman ve Hristiyan toplumun bedenine yeni bir soluk getiren yenilikçi ve hayat dolu bir alim. İmam Musa Sadr gerçekten Müslümanlar için bir vahdet müjdecisi ve kimlik kazandıran dinlerin ve siyasi mezheplerin takipçileri arasında bir arada yaşamayı ve karşılıklı saygıyı tebliğ eden biriydi. Emir Abdullahyan şöyle devam etti. İmam Musa Sadr'ın kaçırıldığı, yokluğu ve beklendiği tüm yıllarda barış önderlerinin dönüşü için umut ışığı sevenlerinin kalbinde canlıdır. İmam Musa Sadr'ın kaçırılmasının üzerinden 44 yıl geçti. Ancak onun Siyonist rejime ve cehalete karşı mücadeledeki cesareti ve kararlılığı hala İslam ümmetinin en büyük hedefidir. Şii Yüksek Konsey ve Lübnan Emel Hareketi'nin kurucusu İmam Musa Sadr, iki refakat üyesiyle birlikte Libya'nın devrilen diktatörü Muammer Kaddafi'nin resmi daveti üzerine 31 Ağustos 1978'de bu ülkeye gitti. Fakat o zamandan beri onun ve arkadaşlarının kaderi hakkında hiçbir haber yok.
İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ikili bölgesel ve uluslararası alanlarda en önemli ortak konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. İran Press'in bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile yaptığı telefon görüşmesinde son sel felaketinde bazı Pakistanlıların hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek Pakistan halkı ve hükümetine taziyelerini iletti. Emir Abdullahyan, Afganistan'daki gelişmelere değinerek bu ülkede tüm etnik grupların katılımı ile kapsamlı bir hükümetin kurulmasına vurgu yaparak, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının yakın zamanda bölge ülkelerin katılımıyla yapılmasını umut etti. Pakistan Dışişleri Bakanı da İran hükümeti ve halkından Pakistan'ın selden etkilenen halkına gösterdiği ilgi ve yaptığı yardım için teşekkür ederek selin sebep olduğu hasarın büyük ölçüde olması nedeniyle İran yardımları ve işbirliğinin devam etmesini istedi. Bilawal Bhutto Zardari, İslamabad'ın Afganistan konusunda İran İslam Cumhuriyeti ile aynı görüşü paylaştığını da vurguladı.
İran ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Dışişleri Bakanı İnformasyon ve Sözcülük İşleri Dairesi'nin bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, komşularla ilişkilerin genişletilmesine İran hükümetinin dış politikasının önceliği olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı, Tahran ve Abu Dhabi arasında ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki İranlılarla ilgili bazı konsolosluk sorunlarının çözülmesini istedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı yaptırımların kaldırması müzakereleriyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendiren Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak için iyi niyetini ve ciddiyetini gösterdiğini belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ülkesinin İran ile ilişkilerinin önemine değinirken, ikili ekonomik ve konsolosluk görüşmelerinin yanı sıra ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani bu sabah yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair muhtemel anlaşma konusunda Amerika'nın yanıtına dair Tahran'ın görüşünün koordinatöre gönderildiğini duyurarak, gönderilen metin müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla yapıcı bir yaklaşıma sahiptir dedi. İran Press'in haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu sabah yaptığı açıklamada Amerika'nın yanıtını aldıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti uzman ekibinin konuyu dikkatle incelediğini, İran yanıtlarının farklı düzeylerde değerlendirildikten sonra derlenerek Perşembe akşamı Avrupa Birliği Koordinatörü Enrico Mora'ya iletildiğini duyurdu. Kenani sunulan metnin müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla yapıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu da kaydetti. İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Viyana görüşmelerine katılan ülkelerin çoğu, müzakerelerin daha hızlı sonuçlanmasını istiyor. Fakat nihai anlaşmaya varmak, Amerika'nın geriye kalan bazı önemli ve kilit konulardaki siyasi kararını bekliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki günlerde İran ile yaptırımların kaldırılması ve Bercan müzakereleri konusunda bir anlaşmaya varılacağından umutlu olduğunu belirtti. Reuters'in bildiğine göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün Elize Sarayı'nda yabancı ülkeler büyükelçilerine hitap etti. Hitaben yaptığı konuşmada önümüzdeki birkaç gün içinde Bercan'ı canlandıracak bir anlaşmanın sonuçlanacağını umuyoruz dedi. İran İslam Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'nin yaptırımları kaldırma görüşmeleri için Viyana'daki önerilerine ilişkin yorumlarını ve taleplerini 16 Ağustos'ta gönderdi. Amerika ise bir haftadan fazla bir süre sonra kendi görüşünü Avrupa Birliği'ne sundu. İran İslam Cumhuriyeti heyeti anlaşmaya varma şartının yaptırımların kaldırmasının sürdürülebilirliğini garanti altına alacak şekilde olması gerektiğini, gelecekte İran'ın baskı aracı olacak herhangi bir meselenin geriye kalmaması gerektiğini vurgularken, İran halkının ekonomik çıkarlarını sağlayan dış ticaretindeki kısıtlamaları ve petrol satışını engelleyen illegal kısıtlamaları kaldıran bir anlaşma peşinde olduğunu belirtiyor.
Dünya Kupası'nı tanıtma töreni İranlı ünlü futbolcuların katılımıyla Tahran'daki Milat Kulesi konferans salonunda gerçekleştirildi. 2022 Katar Futbol Dünya Kupası, 22. Dünya Kupası karşılaşmaları olarak 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir. İran milli futbol takımı İngiltere, Amerika ve Galler ile B grubunda yer alıyor. Mayıs ayında Dubai'de başlayan Dünya Kupası turunun 31'i Dünya Kupası'na katılan ülke olmak üzere 51 ülkede sergilenecektir. Bu turun devamında Perşembe günü İran'dan önce Avustralya'da sergilenen Dünya Kupası Sydney'den İran'a getirildi. Böylece bu etkinlik İran'da ilk kez gerçekleşti. Törene İran'ın birçok tanınmış futbolcunun yanı sıra bazı yabancı antrenörler de katıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri 83. filonun Kızıldeniz'de korsanlarla çatıştığını duyurdu. İran'ın deniz kuvvetlerinden nakden bildiğine göre 12 silahlı kişiyi taşıyan şüpheli bir teknenin Bakü Babül Mendeb boğazında İran'ın ticari gemisine yaklaşmaya yeltenince Cemaran Muhbir'in muhribin zamanında ateş açması ve de eskort ekibin girişimiyle bölgeden uzaklaştılar. Bu, ordunun 83. filosunun geçtiğimiz ay Kızıldeniz'de şüpheli teknelerle yaptığı 3. çatışma. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri 30 seneye yakın bir süreden beri Aden Körfezi ve Babül Mendeb boğazında korsanlığın ciddiyeti boyutlara ulaşması nedeniyle o bölge ve diğer bölgelere muharebe gemisi ve destek gemisi şeklinde filolar gönderiyor. İran İslam Cumhuriyeti donanmasının açık sularda mevcudiyeti ve dünya ülkeleriyle çok taraflı tatbikatlara katılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin denizcilik alanındaki otoritesini ve deniz güvenliğinin ve küresel barışın sağlanmasında diğer ülkelerle etkin etkileşiminde göstergesidir.
İran Otomotiv Sanayilerinden İran Hodro Dizel Genel Müdürü yaptığı açıklamada, bu fabrika üretim birimlerinden birinin ürünlerini Rusya'ya ihraç etmek için mütabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Cevat Tevessül Emir dün Meşe'de 22. Uluslararası Otomobil Fuarı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İran Hodro Dizel ürünlerine yönelik yabancı firmaların ilgisi, İran Hodro Dizel'de iyi ihracat koşulları ve döviz dengesinin oluşturulmasını vaat ettiğini söyledi. İran Hodro Dizel, ticari ve sedan otomobillerin pazar payını arttırmak için çeşitli programları gündemine aldığını belirten Tevessül Emir, sermaye piyasasında ürün kalitesi, geliştirilmesi ve çeşitliliğinin, üretim ve verimlerin arttırılmasına en fazla başarının en kısa sürede elde edildiğini ifade etti.
İran Savunma Bakanı, Amerika ve Batı, tek taraflı, müdahaleci ve totaliter yaklaşımlarını dünyanın tüm stratejik alanlarında uygulamak istediklerini, Ukrayna gelişmelerinin bu bakış açısının ürünü olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre, Tuğgeneral Muhammed Reza Aşdiyani, dün Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı General Zahir Ahmet Baber Sedehu ile görüşmede halihazırda uluslararası gelişmeler ve şartların karmaşık bir durumda olduğunu işaretle, Amerikalıların Afganistan'ın 20 yıllık işgali ardından alelacele ve kaotik bir dönemde Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Tuğgeneral Aşdiyani, İran ve Pakistan'ın bölge ve İslam dünyası gelişmelerinde önemli ve etkin bir konuma sahip olduğunu işaretle, Pakistan'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin dış siyasetinde her zaman önemli bir konuma sahip olduğunu açıkça belirtti. Yapılan görüşmede Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı İran'ın hava sanayindeki ilerlemelerine işaretle, heyetlerin karşılıklı değişimi, tasarım ofislerin kurulması, ve havacılık alanına ortak laboratuvarların kurulması, sanayi ve akademik işbirlikleri ve ortak teknoparkların kurulmasını istedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22 Eylül'de Ukrayna ile ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısıyla aynı zamanda bir toplantı yapması planlanıyor. El Alemin bildirdiğine göre Eylül ayında Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi yerel saatle Perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Dimitri Kolba'nın söz konusu oturuma katılmasını umduğunu dile getirdi. Ayrıca Amerika ve Arnavutluk Rusya'nın Ukraynalıları sınır dışı etme suçlamaları ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantıya çağırdı. Her iki ülke toplantının 7 Eylül'de yapılmasını talep etti. Bundan önce Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi 1. Yardımcısı Dmitri Polyanska, Zaporojiya nükleer santralinin durumunu gözden geçirmek için Güvenlik Konseyi toplantıya çağırmıştı.
Rusya Devlet Başkanı bu ülkenin Ukrayna'daki askeri operasyonların düşmanlık yüzünden olmadığını, sadece Ukrayna'nın Donbas'tan pay alma talebinde son vermek için olduğunu belirtti. Sputnik'in bildiğine göre dün Vladimir Putin Kaliningrad'daki bir forumda yaptığı konuşmada ülkesinin Ukrayna'daki askeri operasyonunun Kiev'in 8 yıl önce bu ülkenin kadın ve erkeklerine karşı başlattığı savaşı sona erdirmeyi amaçladığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Donetsk, Luhansk ve Kırım Yarımadası halkının Ukrayna'da 2014 kar darbesinin sonuncusu kabul etmek istemediğini ve Kiev'in kendilerine aynı bahaneyle 8 yıldır devam eden bir savaş başlattığını vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu ülke hakkındaki kararlarını haksız ve siyasi olarak değerlendirdi. 2022-2023 adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin vaktinde tecelli için yeni projeleri devreye alacaklarını söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına tepki gösteren Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında adil değildir, siyasidir. Konu Türkiye olunca siyasi karar verir, Fransa, Almanya olunca orada da maalesef ters kararlar verir dedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktah, dün Siyonist rejimin Suriye topraklarına saldırılarını kınarken bu rejimin hasmani eylemlerinin bedelini er ya da geç ödeyeceğini söyledi. Siyonist rejim savaş uçakları çarşamba akşamı uluslararası Halep ve Şam havalimanlarını hedef aldılar. İran Perisi'nin haberine göre Faysal Miktah, Siyonist rejimin ateşle oynadığını işaretle Suriye'nin Siyonist rejimin saldırılarına karşı asla sessiz kalmayacağını belirtti.
Haber kaynakları Iraklı hacker gruplarının Siyonist rejimin limanlarının sunucularına siber saldırı düzenlediğini bildirdi. El Meyadin haber kanalının bildirdiğine göre Siyonist rejimin Hayfa, Yafa ve İlat limanları işletme sunucularına Irak kaynaklı siber saldırı yapıldı.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri dün ülkenin batısında Hudeyde eyaletindeki silahlı kuvvetler geçiş töreninde yaptığı konuşmada düşmana Yemen'e işgal açgözlülüğünün bir seraba dönüştüğünü söyledi. İran Perisi'nin bildiğine göre Abdülmelik Bedrettin Hüseyin Yemen ordusunun hazırlık ve teyakkuz açısından zirvede olduğunu işaretle askeri geçiş törenlerin askeri yetenekleri artırmak için devam eden ciddi faaliyetlerin bir mesaj olduğunu, Yemen ordusunun kendi yeteneklerini dürüstçe ve inançla geliştirdiğini söyledi.
Ve Birleşmiş Milletler dünyada 6-18 yaş arası 244 milyon çocuk ve genç erişkinin okula gidemediğini açıkladı. Verilere göre 98 milyon çocukla Afrika bölgesi eğitimden mahrum, en fazla çocuk ve genç erişkin sayısı ile her geçen gün sayının arttığı tek bölgedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Avrupa'da enerji savaşının şiddetlenmesi konusunda. Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacını tedarik etmesi ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Rusya'yı Ukrayna Savaşı'ndan dolayı her açıdan baskı altında tutmak için sayısız yaptırımlar uygulayan Avrupalılar, şimdi de Moskova makamlarını doğalgazı bir silah olarak kullanmakla suçluyorlar. Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Moskova, Avrupa'ya en önemli gaz ihracatçılarından biriydi. Böylece Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tüketilen gazın %40'ından fazlası Rusya tarafından sağlanırdı. Ancak savaşın başlaması ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı desteklemeye gelmesiyle bu ülkeler Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladılar. Rus enerji sektörüne yaptırım uygulanması ve bu ülkeden gaz alımının azaltılması da ilk kez Avrupalı yetkililer tarafından ve Amerika'nın yönlendirmesi ve arzusuyla önerilmiş ve uygulanmıştır. Aslında Avrupa kıtasının yetkilileri Ukrayna Savaşı'nda ekonomik yaptırımlar uygulayarak Rusya'ya baskı yapmaya çalışmış. Ancak Avrupa'ya yönelik bu politika tam tersi sonuçlar vermiştir. Rusya'nın yaptırımları, azalan alımlar ve boru hatlarını onarmak için gerekli parçaların tedarik edilmemesine yol açmış ve Moskova'nın Avrupa'ya gaz ihracatını azaltmıştır. Bu nedenle şimdi Avrupa ülkeleri kışın yakıt tedariki konusunda endişeli. Ayrıca Avrupa ekonomisi enerji taşıyıcılarının fiyatlarındaki artıştan büyük ölçüde etkilenmiştir. Elektrik fiyatlarının yüksek olması nedeniyle birçok işletme kapalı ve birçok Avrupa vatandaşı elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Bu durum farklı Avrupa ülkelerinin yetkililerini toplumsal protestoların başlaması konusunda endişelendirdi. Bu koşullara ve Avrupa yaptırım politikalarının devam etmesine rağmen Avrupa ülkelerinin başkanları bu koşullardan Rusya'yı sorumlu tutmaya çalışıyor. Avrupalı yetkililer Moskova'nın doğal gazı bir savaş silahı olarak kullandığını ve bir gaz savaşı başlattığını iddia ediyor.
Bu Rus makamlarının bu tür iddiaları her zaman reddettiği bir zamanda ileri sürülmektedir. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova Avrupa ülkelerine gaz arzını tamamen kesmekte ilgilenmiyor. Rusya gaz arzından sorumludur ve Avrupa Komisyonu'nda, Avrupa başkentlerinde ve Amerika'da ne söylenirse söylensin, Rusya Avrupa'nın enerji güvenliğini büyük ölçüde garanti eden bir ülkeydi, öyleydi ve olacak da vurgusunda bulundu. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov aynı zamanda Avrupa kısıtlamalar ve yaptırımlar uygulama yoluna devam ederse durumun tamamen farklı olacağı konusunda uyarıda yaptı. Clearview Energy Partners araştırma şirketine gelen müdürü Kevin Book bu hususta şu açıklamada bulundu. Doğal gazın mevcut durumu petrol için 1970'ler durumunu hatırlatıyor. Dünya artık gaz hakkında eskiden petrol hakkında düşündüğü gibi düşünüyor ve gazın modern ekonomilerde oynadığı temel rol ve enerji arz kaynaklarını tedarik etme ve çeşitlendirme ihtiyacı daha belirgin hale geldiği de çok doğaldır. Rus doğal gazına alternatif kaynak bulma umudunu yitiren ve doğal gaz depolama planları da başarısız olan Avrupalı yetkililere yeni çabalara başvurmaktadır. Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Fransa'ya gaz ihracatını kestikten sonra bu ülkenin savunma konseyini toplantıya çağırdı. Fransız hükümeti de bu tür kararları alarak soğuk mevsimde beklenen sosyal protestolarla başa çıkma imkanı sağlamak için bu ülkedeki fazla artan elektrik ve gaz faturaları sorununu ulusal güvenlik ve savunma sorunlarına bağlamak istiyor. Bu protestoların soğuk mevsimlerin gelmesiyle başlayacağı ve Fransız hükümetinin başının belasına dönüşeceği tahmin edilmektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kazakistan ve Ermenistan ilişkilerinin gizli ve açık boyutları konusunda. Kazakistan ve Ermenistan hükümet makamları ikili ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptılar. Sovyetler Birliği'nden bağımsızlıktan sonraki yıllarda Kazakistan ve Ermenistan her zaman olumlu ve gelişen ilişkilere sahip olmuş ve iki ülke yetkilileri her zaman ekonomik ve siyasi alanlarda ikili ilişkilerin genişlemesini vurgulamışlardır. Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle Kafkasya bölgesi ve Orta Asya'daki diğer ülkelerin yetkilileriyle bir araya gelen Kazak yetkililer, ikili ve bölgesel işbirliğinin mümkün olduğunca genişletilmesine vurgu yaptılar. Kazakistan ve Ermenistan diplomatik kurumlarının yetkililerinin Nur Sultan'da yaptıkları görüşmede, iki tarafta eski Sovyetler Birliği ülkeleri topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü çerçevesinde ortak bölgesel işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kazakistan ve Ermenistan arasındaki işbirliğinin ikili ve bölgesel açıdan çok önemli olduğu açıktır. Ancak Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in geçtiğimiz hafta Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette Nur Sultan ve Bakü'nün çeşitli alanlarda 10 işbirliği belgesine imza attığını göz önünde bulundurduğumuzda bu işbirlikleri daha da önem kazanıyor. Benzer vakalarda olduğu gibi Bakü hükümetine bağlı medya, İlham Aliyev hükümetinin bölgesel düzeyde başarılı bir şekilde performans sergilediğini, Tokayev'in gezisini yandaş toplama doğrultusunda olduğunu lanse etmeye başladı. Türkiye hükümetine bağlı bazı medya kuruluşları da Türk medyasına benzer çabalar gösterdi. Aynı zamanda Kazakistan hükümeti bağımsızlığının 30. yıl dönümü münasebetiyle Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm bölge ülkelerine barış ve dostluk mesajı gönderdi.
Bu durumda Kazakistan ve Ermenistan'ın ikili işbirliğinin genişletilmesini yaptığı vurgu, Bakü ve Ankara'nın medya propagandasını etkisiz hale getirmek olarak değerlendirilmelidir. Aslında bu toplantının Kazakistan ve Ermenistan yetkilileri tarafından çok üst düzeyde yapılmamasına rağmen Nur Sultan ve Erivan yetkililerinin ikili işbirliğini artırmaya yönelik vurgusunun Kazakistan'ın tarafsızlığını uluslararası arenada gösterme çabası olduğu aşikardır. Bu bağlamda Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusunda ihtilaflar yaşasalar da Kazakistan mevcut durumda tarafsız olduğunu göstermeye çalışıyor. Kazakistan ve Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı da dahil olmak üzere bölgesel kuruluşlara üye olmaları nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler Kafkas bölgesindeki diğer ülkelere göre daha olumlu bir durumda. Özellikle bu yılın Ocak ayında Kazakistan'ın 20 şehrinde düzenlenen protestolarla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün geçici başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev hükümetine yapıcı hizmetler sundu. Hiç şüphe yok ki Amerika ve İngiltere'nin komplosu ve bölgesel bir ülkenin de yardımıyla Kazakistan'da Tokayev hükümetine bazı batılı hükümetlerin darbe ve sözde renkli devrimi tehdidiyle karşı karşıya da kalması ve Kazakistan'a 20 kentindeki Ocak protestoları Tokayev hükümetini daha da uyanık hale getirmiştir ve gözlerini açtırdı. Bu kriz sırasında Ermenistan Başbakanı'nın yardımı ve Rusya'nın askeri yardımı ile Kazakistan'daki batılı hükümetlerin müdahaleci politikalarının yenilgisine zemin hazırlandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Şehriver 1401, Hicri Kameri 5 Safer 1444 ve Miladi 2 Eylül 2022 Cuma. ...1383 yılı önce bugün Hicri Kameri 5 Safer 61'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın değerli küçük kızı Hazreti Rukayye Selamullah Aleyha şehit düştü. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın son kızı Fatıma Sagire lakaplı Bentül Hüseyin veya Rukayye Hatun, Ummi İshak ben Talha adlı bir anneden dünyaya geldiler. İmam Hüseyin Aleyhisselam o hazrete yönelik büyük muhabbet ve sevgi besliyorlardı. Ve Hazreti Rukayye Selamullah Aleyha da İmam Hüseyin Aleyhisselam'a büyük ilgi duymaktaydı. Rukayye, babası, kardeşleri, amcaları ve Nebevi hanedanındaki diğer üyelerle birlikte Kerbela topraklarına gittiler. İmam ve yarenlerinin şehadetinden sonra o hazretin ehli beyti Kufelilerce esir düştüler. Ardından Şam'a gittiler. Hazreti Rukayye Selamullah Aleyha Şam kentinde gece gündüz değerli babasının yokluğundan dolayı ağlıyordu ve babasını istiyordu. O hazretin değerli babasının kesilmiş mübarek başını görmesi ve o hazretle yürekleri sızlatan konuşmasının ardından aşırı derecede ağlaması neticesinde bayıldı ve nihayet hareket ettirildiğinde o hazretin vefat ettiği anlaşıldı. ...26 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Şehriver 1365'te Şuheda Özel Tugay Komutanı ve Irak Bağızçı Rejiminin İran'a dayattığı savaşın İranlı mücahitlerinden Mahmud Kahve şehit düştü. İslam İnkılabı'nın zaferi ve İslam İnkılabı Gönüllü Seferberler Ordusu'nun kurulmasıyla birlikte bu teşkilata katılan Kahve, imamın cemarana gitmesiyle birlikte imamın evinin korunması amacıyla 20 kişilik bir grubun sorumlusu oldu ve ardından Tahran'a gönderildi. Savaşın başlamasıyla birlikte içeride inkılap karşıtı unsurlara karşı savaşa katılan Kahve, inkılap karşıtı yapılan operasyonları planlayarak yönlendirdi. Şehit Kahve, İran'daki Bukan kentinin kurtarılması ve Piranşehir Serdeşt adlı stratejik güzergahın kurtarılması için yapılan askeri operasyonların komutanlığını yaptı. Kahve ayrıca Hicri Şemsi 1362'de Kazimi, Gencizade ve Burucerdi'nin şehit olmalarından sonra Şuheda Özel Tugay Komutanlığını üstlendi. Aynı yılda inkılap karşıtı unsurlara karşı savaşın yanı sıra ülke dışında yapılan 1. 2. ve 3. ve 4. Velfecr operasyonları ve İran topraklarının düşman işgalinden kurtarılmalarına yönelik yapılan operasyonlar ise Şehit Kahve tarafından gerçekleştirildi. Kürdistan'da güvenlik ve asayişin sağlanmasıyla birlikte Şehit Kahve, Irak'ın Bağızçı ordusu ile yoğun mücadelesini başlattı ve bu doğrultuda birçok operasyona katıldı. Mahmud Kahve Hicri Şemsi 11 Şehriver 1365'te 25 yaşında şehit düştü. ...60 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Şehriver 1341'de İran'ın kuzeybatısında bulunan Boyin Zehra ilçesinde 7.2 Richter ölçeğinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu korkunç depremde 20 bin insan ölürken binlercesi de yaralandı. Boyin Zehra depreminde 120 köy yerle bir olurken yüzlerce evde ciddi hasara uğradı. Bu korkunç depremin ardından İran halkı derhal deprem bölgesine insani yardımlarını göndermeye başladılar ve depremzedelere yardıma koştular. Boyin Zehra fay hattı üzerindedir ve Hicri Şemsi 1381'de bir başka depremle sarsıldı ki bu hadisede 300 kişi hayatını kaybetti. ...893 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Safer 551 yılında İbni Yunus olarak meşhur olan büyük Müslüman bilim adamı, tabip ve fakih Kemalettin Ebu İmran Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul şehrinde dünyaya geldi. İlk tahsilini tamamladıktan sonra matematik alanında ders almaya başlayan İbni Yunus bir süre sonra bu alanda üstad mertebesine ulaştı ve ders vermeye başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP ve MHP erken seçim tartışmalarına kapalı. Daha yapacak çok işimiz var.
Karar.
Davutoğlu'dan öğretmenlere polis müdahalesine tepki.
Yeni Asya.
Hakim ve savcılar AKP'den adaylık peşinde.
Şimdi hafta içi köşe hazırları. Tuncay Molla Veysoğlu 31 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP'nin tehlikeli oyunu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Fazıl Say, Sezen Aksu, Tarkan Gülşen, Genco Erkal, Cem Yılmaz, Şaban Gökbakar, Birce Akalay, Melis Sezen, Sedef Kabaş, sanatçılar, gazeteciler, popüler kültürün şöhretleri. Kimi lince uğradı, kimine ağır davara açıldı, kimi de evinden alınıp demir parmaklıklar ardına gönderildi. AKP eriyip giden seçmen tabanını da bir arada tutmak için tehlikeli bir oyun oynuyor. Millet Bahçesi'ne gidenlerle konser ve festivallere gidenler arasında kültürel temelde bir çatışmanın taşlarını döşüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Saray 30 Ağustos konserine giden gençlerden, müzik festivalinde eğlenen yurttaşlardan oy alamayacağını biliyor. Anketler küskün olan ve sandığa gitmeyecek seçmen sayısının Cumhur İttifakı tarafında dağ gibi büyüdüğünü gösteriyor. İktidar kendisinden umudu kesmiş seçmenlere konuşup tartışacakları, birlikte tepki koyacakları zemin yaratmaya çalışıyor. Ve elbette bunu dini söylemlerde bulunarak, sözde din adına, ahlak bekçiliğine soyunarak yapıyor. Peki, kültür çatışmasını derinleştirmek, biz ve onlar ayrımı yapmak, bizim sanatçılarımız ve onların sanatçıları, bizim sporcularımız ve onların ki diye toplumu her başlıkta kutuplaştırmak, AKP'nin kaybolan oylarını geri getirir mi? Yine anketlere bakalım. Bu para araştırma yazın başında saydığım isimlere yapılan baskı sürecini halka sordu. Bu isimlere yönelik hapis cezalarını, nefret dilini duydunuz mu sorusuna %72 oranında evet yanıtı verdi. Evet yanıtı verenlere iktidarın bu tutumunu doğru buluyor musunuz diye soruldu. Yanıt %39,8 evet, %60,2 hayır. İlk bakışta ankete katılanların %40'ının baskıyı onayladığı sonucu çıkıyor. Ancak bu soruların sorulduğu illerdeki seçmen profili yaklaşık olarak %60 oranında Cumhur İttifakı'ndan yana, yani fotoğraf görüldüğünden farklı. AKP'nin %60 oy aldığı seçmenin yarıya yakını nefret dilini ötekileştiren, kutuplaştıran siyaseti istemiyor. Cumhur İttifakı son seçimde oy aldığı seçmeni artık ikna edemiyor. Seçim yaklaştıkça toplumsal huzurun ve barış ikliminin ne kadar değerli olduğunu anlayacağız. AKP seçime doğru kutsalları siyasete malzeme yaparak toplumu ayrıştırarak yine sonuç alma peşinde.
Tahran Radyosu.
Cefer İrhan 31 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde yolsuzluk ve rüşvet ağı başlıkta yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yolsuzluk talanı, rüşvet çarkı, kamu malının peşkeşi, soygun ağı ifşaatları, AKP iktidarında ahlaki yozlaşma, manevi bunalım ve ağır ekonomik çöküşle ülkenin düşürüldüğü vartayı ele veriyor. Bu ifşaatlarla Pandora'nın kutusunun açıldı, deşifre olan Yoz Hosrun, gerçekte olanların yanında devede kulak olduğu belirtiliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
En son Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yayınladığı 2021 Yolsuzluk Endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 96. sıraya gerileyerek son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler arasında Trinidad Tobago, Doğu Timur ve Burkina Faso'nun kulvarında kalmış. Ve tek kişilik yönetimde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok edilerek siyasetin sopası haline getirilmesiyle yargı denetimi de ortadan kaldırılmış. Bundandır ki adeta bir yolsuzluk ekonomisi oluşturmuş, soygun, devlet ihalelerini kat kat maliyetleriyle yandaş müteahhitlere peşkeş çekme, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, hırsızlık, zimmet, çökme, suç işlemek için örgüt kurma, İrtikap, kayırma, gasp, yağma, görevi kötüye kullanma, komisyonculuk, dolandırıcılık suçları ayyuka çıkıyor. Muallel süreçte bağış perdesinde yüz milyarlarca dolarlık rüşvetin kime, kimlere gittiğinin üzerine gidilmedi. Londra mahkemelerinin hakem gösterdiği 10 milyonlarca dolarlık garantili kamu ihalelerinin yandaş müteahhitlerle peşkeşiyle yetinilmedi. Kamu İhale Kanunu'nun 198 defa değiştirilmesi yetmedi. Afetler ve acil olağanüstü hallerde istisna olarak konulan 21-B maddesiyle yandaş şirketlere maliyetinin 10 katına ihalesiz verilmesinin soruşturulmasına ısrarla karşı çıkıldı. Öncelikle 17-25 Aralık'ta açığa çıkan kayıtlarla bazı bankaların ve yakınlarının isimlerinin karıştığı rüşvet dolabı göz göre göre yargıdan kaçırıldı. Dahası çarkı ortaya çıkaran savcılar, emniyet mensupları cezalandırıldı. Keza bir bakanın kendi şirketinden başında bulunduğu bakanlığa dezenfektan satmasının mecliste araştırılmasına dair önergeler iktidar partisi grubunca reddedildi. 128 milyar doların kimlere gittiği ve nasıl buharlaştığı karanlıkla bırakıldı. 100 milyarlarca doların iktidardakilere bağış adı altında verilmesinden yine bir bakanın televizyonda açıkça ikrarıyla bir mafya liderince seçimlerde bazı siyasetçilerin arabalarına çantalarla milyarların konulması iddiaları karambole getirildi. Bu arada iktidar cephesinin havuz medyasına alınması için çiftçilere destek amacıyla kurulan bir kamu bankasından kredi paravanında dolar kuru satabilinerek 750 milyon doların verilmesi iktidardakilerce ticari sır uydurulmasıyla konuldu. Tepeden direktiflerle iktidar cephesi milletvekilleri iddialar soruşturulmasın diye el kaldırdılar. Bundandır ki yolsuzluk ağları ve rüşvet çarkları bir ahtapot gibi devleti siyaseti sardı. Özetle AKP hükümetinin kurulduğu 16 Kasım 2002'de bizzat partinin genel başkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna deklare edilen acil eylem planında yargının bağımsızlığı, düşünceye ifade özgürlüğü ve siyasetin demokratikleştirmesiyle birlikte yolsuzluklarla mücadele vaadinin tam aksine yolsuzlukların, hırsızlıkların, yağmanın, peşkeşin öne yine bizzat iktidarca açıldı.
Ali Karaca 31 Ağustos tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Yeğillere de zam geldi" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 3 yeğ ile kıyasıya mücadele edeceklerine dair verdikleri sağlam sözün üzerinden yıllar geçti. Her üçü de yavruladıkça yavruladı, üredikçe üredi, türedikçe türedi ve dört bir yanı da kapladı. Mutlaka mücadele edeceğiz dedikleri yolsuzluklar, 20 yılın sonunda azgın sarmaşık otları gibi toplumun her kesimini sardı. Sarıp sarmaladı, ve adeta toplumun nefes borularını tıkadı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kesinlikle mücadele edeceğiz dedikleri yoksulluklar, köyden kente doğru ve kentten köye doğru öylesine dal budak saldı, öylesine ahtapot gibi halkı sarıp sarmaladı ki, insanlar hiçbir temel ihtiyaç maddesinin fiyat değişmesine yetişemez oldu ve doğan her yeni gün giden günden beter hale geldi. Tüm yasaklar, yasaklanacak iddiasıyla yola çıkmalarının üzerinden geçen yıllar içinde artık yasaklanmayanlar tek tek sayılacak kadar azaldı. 3Y ile ilgili verdikleri sözlerin yerine getirmemiş olması, yolsuzlukların da, yoksullukların da ve yasakların da kesinlikle gübre yemiş yonca misali dam boyunca çıkmış olması yetmezmiş gibi üstüne üstlük yeni yeni Y'ler ile karşılaşır olduk. Başta akaryakıt olmak üzere, yanı başında enerji fiyatları olmak üzere, sebze meyve fiyatlarından hububat fiyatlarına kadar hayatın her alanında durdurak bilmeyen fahiş zamların yaşandığı bir toplumda Y'lere zam gelmemiş olur mu? Yolsuzluklar nice muhakem kaleler ve kuleleri aşıp içeriye dalmış vaziyette. Yoksulluklar alt kesimlerin, altta kalanların, dar gelirli olanların, gelir yolları daraldıkça daralmış olanların kılcal damarlarına kadar ulaşmış durumda. Yasaklar kuş diliyle konuşuyor olmamızdan anlaşılacağı üzere, yüzsüzlük toplumun bütün katmanlarına sirayet eden en yaygın hastalık haline geldi. Yamukluk öylesine yaygınlaştı ki artık dürüst ve dümdüz olanlar parmakla gösterilmeye başlandı. Yalakalık oldukça yaygın olan görsel ve yazılı medya kuruluşlarından uygulamalı olarak düzenli ve kesintisiz kurslar veriyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hazreti Rukayye'nin şehadeti yıldönümü. Hicri Kameri 5 Sefer 1444, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın küçük kızı Hazreti Rukayye'nin şehadet yıldönümüdür. Bu sebepten dolayı sizleri hazırladığımız özel programı dinlemeye davet ediyoruz. Kerbela ve Aşura hamaseti, tarihin belleğinde kazınan en geliştirici hamaset olarak, tarihin yaşlı annesinin eski kitabında yazdığı en parlak örnektir. Fakat Aşura çocuklarının bu kitaba eklendikleri güzel rolleri de unutmamak gerekir. Çeşitli tarihi kaynaklara göre 5 sefer İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 4 yaşındaki kızı, Hazreti Rukayye Salamullah Aleyha'nın şehadet günüdür. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. İbn-i Sa'd Aşura gününün akşam saatlerinde İmam Hüseyin aleyhisselamın kesilmiş mübarek başını Havli bin Yezid ve Hamid bin Müslüm ile Kufe'ye gönderdi. Büyük bir mesajın habercisi olan Havli kendini hızla Kufe'ye ulaştırdı. Fakat gece vakti yetişince Ubeydullah sarayının kapıları kapanmıştı. Gece geç saatlerdi ve Havli sarayın kapılarını kapalı görünce çaresiz kendi evinin yolunu tuttu ve imamın kanlar içindeki mübarek başını evdeki tandırda gizledi. Eşinin yanına giden Havli ona bizi sonsuza kadar kimseye muhtaç etmeden zengin edecek olan bir haber getirdim. Hüseyin bin Ali'nin başını eve getirdim dedi. Bunun üzerine eşi, yazıklar olsun sana. Diğerleri eve altın ve gümüş getirdiler. Sen Resulullah'ın torunun başını mı? Allah'a yemin ederim asla benim ve senin başın bundan böyle aynı çatı altında olamaz dedi ve ardından dışarı çıktı. Dışarıda tandırdan göklere uzanan nurdan bir direk indiğini ve etrafında meleklerin beyaz kuşlar misali dolaştığını gördü. Sabah olunca Havli büyük bir aceleyle İmam Hüseyin aleyhisselamın mübarek başını Ubeydullah'a götürdü. İmam Hüseyin aleyhisselamın kesik başının mazlumiyeti, o hazretin Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin öptüğü dudaklarıyla kıraat ettiği ayetlerde tecelli ediyor. Ve bir ışık gibi gönülleri kararmış, gözleri körelmişleri uyandırıyor, aydınlatıyordu. Fakat mal mülk biriktirmeye çalışanlar yüreklerine mühür basmış ve gözleri ise sadece makam ve servet peşinde olması nedeniyle gerçeklere gözlerini kapatmış ve kendilerini şeytanın kuyusuna, hüsrana ve şekavete atmışlardı. İmamın kesik başı ev ev dolaştırılırken okuduğu ayetlerle şahit olduğu olayları anlatıyordu. Fakat Rukayye'nin kucağına verilince ebedi huzura daldı. Aşura olayından henüz 4 yaşında olan Rukayye, İmam Hüseyin aleyhisselam ve yarenlerinin şehadeti ardından Aşura akşamında Haşim oğullarının diğer kadınları ile birlikte Yezid ordusunca esir alındı. İnsanlık tarihinin en acımasız cinayetini işleyen Yezid, güç gösterisini tamamlamak için esirler kervanını kendi sarayının yakınlarında bir harabede tutmalarını emretti. Esirler kervanında bulunan İmam Hüseyin aleyhisselamın 4 yaşındaki minik kızının babasının yokluğundaki ağlama ve sızlamaları Şam harabelerinde Kerbela esirlerini de ağlatıyordu. Gece yarıya gelmiş ve Rukayye hıçkırıkları arasında daldığı uykuda babasını rüyada görmüş. Babasını çok ama çok özlemiş, üşümüş bedeni ise onun kucağını arıyordu. Etrafındaki kadınlar onu avutmaya çalışırken her defasında daha acılı feryatlarla hıçkırıklarına boğuluyordu. Yezid'in emri üzerine askerler ellerindeki üstü örtülü tepsiyle esirler harabesine girdiler. Esirler kervanı çocuğu sakinleşmesi için belki biraz yiyecek getirdiklerini düşündüler. Fakat acımasız katiller 4 yaşındaki minik kıza babasının kesik başını getirmişlerdi. Rukayye'nin yaşlı gözleri kanlar içindeki babasının kesik başına düşer düşmez feryatlar içinde ağlamaya başladı. Babasının kesik başını minik ellerinin içine alarak öptü, okşadı, kokladı ve çocuksu diliyle şöyle dedi. Babacığım, seni kim kendi kanına boğdu? Babacığım, boğazının damarlarını kim kesti babacığım? Kim beni küçük yaşta yetim bıraktı?
Babacığım, keşke toprağı başıma, altına yastık etseydim de sakallarının kanınla boyandığını görmeseydim. Minik elleriyle babasının kana boyanan yüzünü silip sakallarını düzeltiyordu. Rukayye ağlıyor ve Şam harabelerindeki esirler kervanı da onunla beraber ağlıyordu. Hazreti Rukayye'nin babasının kesik başı ile hasret gidermesi, onun dilinden dökülen acılı sözlerle devam etti, ta ki sesi aniden kesildi. Yaralar içinde bitap düşen nahif bedeni yere yığıldı. Kaldırmak için yanına koştuklarında öldüğünü fark ettiler. Acı Kerbela olayında kadın erkek, köle hür, siyah beyaz, genç yaşlı, çocuk büyük hatta bebek herkes tarih ve hamaset yarattılar. Sanki Yüce Allah hüccetini tüm dünyadakilere bitirmek ve böylece kimsenin Hüseyin'in hakkaniyetini tanımamak için bahanesi olmamasını istiyordu. Çocuklar önemli ve değerli bir konuma sahiptirler. Öyle ki İmam Seccad aleyhisselam Sahife-i Seccadiye kitabında küçük çocukların haklarının onlara sevgi göstermek, onları yetiştirmek, eğitmek, bağışlamak, ayıplarını örtmek, yardım etmek ve hatalarını görmezden gelmek şeklinde açıklıyor. Zira çocuğu idare ederek onu kışkırtmamak, ona yol gösterirken aynı zamanda onun gelişmesini de sağlar. İmam Hüseyin aleyhisselamın dürdane kızı Hazreti Rukayye sallamullah aleyha, böyle yüce şahsiyetlerin sayesinde vücudu aşk ve sevgiyle doluydu ve bu mutahhar hanedanın sevgi dolu kucağında yetişti. Ebedi Aşura kıyamı şehitleriyle beraber aynı sahneleri paylaşan ve baba ve ağabeylerinin şehadetini ve kanlarının dökülmesine şahit olan çocuklar zulüm ile mücadeleyi öğrendiler ve bu yolda baba ve ağabeylerinin yoluna baş koydular. Gerçi savaş meydanına inmediler fakat varlıkları ve yaşananlara şehadet etmeleri ise Aşura kıyamının azameti ve izzetinin gelecek nesillere aktarılması ve İslam toplumunda zulüm ve despotluk nizamın yıkılmasını hızlandırdılar.
Tahran Radyosu.
İranlı ünlü yazar Abbas İsmaili Yezdi kaleme aldığı Sahabi Rahmet adlı kitabında Hazreti Rukayye sallamullah aleyhanın mucizelerinden birini şöyle anlatıyor. Hazreti Rukayye sallamullah aleyha türbesinin bekçilerinden 3 kız, babası Seyyid İbrahim Dımışkı 90 yaşına kadar erkek evlada sahip olmamıştı. Bir gece Seyyid İbrahim'in küçük kızı rüyasında Hazreti Rukayye'yi görür. Hazreti Rukayye sallamullah aleyha rüyada şöyle buyurmuştur. Babana de ki, valiye söylesin, benim lahit taşım ve cesedim arasına su girmiştir ve benim vücudumu rahatsız ediyor. Gelsinler benim kabrimi ve lahidimi onarsınlar. Seyit İbrahim'in kızı rüyasını babasına anlatır. Fakat babası rüyayı önemsemez. İkinci gece Seyit İbrahim'in ikinci kızı ve üçüncü gecede üçüncü kızı aynı rüyayı görür. Fakat babaları yine onların rüyasını ciddiye almaz. Dördüncü gece Seyit İbrahim bizzat Hazreti Rukayye'yi kendisini suçlarcasına rüyasında görür. Hazreti Rukayye sallallahu aleyha, "Neden valiye haberdar etmedin?" diye sorar. Seyit, valinin yanına gider ve rüyasını anlatır. Vali ise Şii, Sünni, tüm Şam alimleri ve bilginlerine haber salarak onların boy abdest almalarını ve temiz elbise giymelerini emreder. Sonra ellerini anahtarı verir ve kimin eli ile Hazreti Rukayye hareminin kapısı açılırsa o kişinin mezarı açmasını ve mübarek cesedini çıkarmasını, böylece mezarı onarabileceklerini söyler. Oradaki herkes kapıyı açmaya çalıştı. Fakat kilit sadece Seyit İbrahim'in eli ile açıldı. Lahidi açmanın ardından o Hazreti Naş'ın hala sağlam olduğunu fakat lahitte su toplandığını gördüler. Seyit Hazreti Rukayye'nin vücudunu mezardan çıkarttı ve dizlerin üzerine koyarak 3 gün boyunca bu şekilde o nahif bedeni kucağında tuttu. Mezarın onarımı 3 gün sürdü ve Seyyid sadece namaz için Hazreti Rukayye'nin vücudunu temiz bir şeyin üstüne bırakarak namaza durdu ve ardından yine Hazreti Rukayye'yi kucağına alırdı. Mezar onarılıp naaşı tekrar toprağa vermek istediklerinde ise Seyyid İbrahim Allah'tan kendisine bir erkek evlat vermesi için dua etti. Onun duası kabul oldu ve Yüce Allah ihtiyarlık yaşta ona bir erkek evlat verdi. Hazreti Rukayye'nin Babil Hevaic olması hayatımızdaki birçok sorunu giderir. Öyle ki o Hazreti tevessül edenler, özellikle de çocuk sahibi olmak isteyenlerin tümü o Hazretin kapısından ümitsiz geri dönmemiştir. Hazreti Rukayye sallallahu aleyha, çocuk yaşta şehit olduğu fakat büyük hacetler için önemli bir aracıdır. Seyit İbrahim oğlunun adını Seyit Mustafa koydu. Bu olay Hicri Kameri 1280 yılında yaşandı.
Allah dedi, gol veren bidimin damenine çasselim. Bir de şu an təkmin eylemərəm eşkəsən nas. Dayan. Niye rüyayacan? Niye daynaz edemezsen? Çaziyane meleğim geldi, yetim naz edeme.
Gene ahd bağladır gel ya Allah ile öz arasında. Dedi Allah, gol verme.
Yezid daha fazla rezil olmamak için İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 3 yaşındaki kızının sesini ve ağlama feryatlarını susturdu. Fakat Şam harabeleri ve Seyyid-i Şehida'nın küçük kızının mezarı sonsuza dek Yezid ve Yezidilerin rezillik kanıtı oldu. Hazreti Rukayye sallallahu aleyha tıpkı adı gibi göklere ve semaya yükseldi. Fakat mazlumiyeti sonsuza dek insanlar arasında kaldı. Rukayye ismi bir yandan masumane hüzün ve üzüntüyü, diğer yandan Yezidilerin kasveti ve acımasızlığı, esaret harabesinin köşesinde mazlumca şehadetinin simgesidir. İslam toplumunun öz Muhammed'i İslam'dan sapmanın açıkça göstergesidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgili kızı Hazreti Rukayye'nin Şam'daki küçücük mezarı Ehl-i Beyt aşıklarının ziyaretgahıdır. Onun türbesi her özgür insanın yüreğini burkar ve gözlerden yaşlar akıtır. Hareme giren her ziyaretçi, bu küçücük kızın acıyan ayakları ve nahif vücudu ile nasıl esir alındığını, neden babasının şehadetinden 25 gün sonra harabe köşesinde şehit olduğunu sorar. O hazretin nurlu haremi sadece Ehl-i Beyt'in mazlumiyet simgesi değildir. Bu türbeyi ziyaret eden gelecek nesillere bir hidayet bayrağıdır. Değerli dinleyiciler, Hazreti Rukkaye Salamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümü için hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz. Bizleri farsiday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'daki son bilimsel, tıbbi, kültürel, ekonomik ve askeri alandaki başarıları sizlere aktaracağız.
Bu haftanın yeni programına teknoloji alanında bir gelişmeyle başlayacağız.
Emir Kebir Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, beynin farklı uyku aşamalarındaki geçici durumuna ilişkin bir model geliştirdiler. Projeyi yürüten ve aynı üniversite mezunlarından olan Mahmut Alipur'a göre, uyku sırasında beyin sinir ağlarının etkileşimli davranışının kara kutu evrimsel modelinin olmaması, bu projeye yol açan ana nedenlerden biriydi. Bu proje, tek bir EEG kanalı kullanarak uykunun farklı aşamalarında beyin sinir ağlarının etkileşimli davranışlarının ilk ve tek evrimsel modelidir.
Bu arada EEG beynindeki elektrik aktiviteyi ölçerek beyinle ilgili bir hastalığın olup olmadığını saptamak için çekilir. Beyinle ilgili bir hastalık olduğu zaman beyindeki elektriksel aktivite bozulabilir. Bu hastalıkların teşhisi dışında komadaki hastalarda kullanılan bir testtir. Ayrıca genel olarak beyinle ilgili araştırmalarda çokça kullanılan bir yöntem olarak görülmektedir.
Proje liderine göre bu proje uyku bozukluklarında beyin davranışlarını modellemeye ve tahmin etmeye çalışılan daha büyük araştırmalar için bir çerçeve yapılandırmanın başlangıcıdır. Bu amaçla önce sağlıklı bir insanın uyku evrelerinin ve aşamalarının bilimsel modellemesini incelemek ve elde edilen sonuçlarından sonra bu fikri uyku bozuklukları için uygulamaya çalışmak gerekiyor.
Emir Kebir Teknik Üniversitesi mezununa göre bu çalışmanın kabul edilebilir doğruluğu, kaotik ve bulanık modellere dayalı gerçek beyin davranışlarını modellemenin ve olasılık teorilerinden kaçınmanın, uykunun farklı aşamalarında anormalliklerin ve bozuklukların oluşumunu tahmin edebileceğini göstermektedir. Bu projenin klinik uygulamalar için endüstriyelleşmesiyle ilgili olarak uyku fenomenini doğru bir şekilde matematiksel olarak modelleyerek kulak zarı yolu ile beyinden gerekli bilgileri elde edebildi, belirtilmektedir.
Bu modelleme, uykunun farklı aşamalarında beynin etkileşimli davranışının evrimsel modellemesi alanındaki ilk ve tek modeldir. İşlem hacminin düşük olması ve farklı konulara uyum sağlama yeteneğinin yüksek olması nedeniyle bu modelleme cep telefonları gibi taşınabilir sistemlerle iletişim kurmak için donanım halinde kullanılabilir ve sağlıklı insanların durumunu sürekli olarak izleyebilir ve bazı anormalliklerin oluşumunu tahmin edebilir. Bu model taşınabilir sistemlerde sağlıklı insanların uyku evrelerini izlemek ve klinik uygulamalar için uyku evrelerini ve aşamalarını tahmin etmek için kullanılabilir ve uyku kalitesinin artırılması ve uykuyla ilgili bazı bozuklukların oluşmasının önüne geçebilir.
Geçen hafta İran'da bazı sanatsal başarılarda gördük. Sohbetimizin devamında bu hususla ilgili konuşacağız.
İran Uluslararası Sineması'nın eleştirmeni, araştırmacısı ve öğretim görevlisi Hamed Süleymanzade, Uluslararası Dünya Film Eleştirmenleri Federasyonu'nun ödülü bölümünde 41. İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin uluslararası bölümünün jüri üyesiydi. Daha önce Cannes, Berlin ve Gothenburg gibi prestijli festivallerde jürilik yapmış olan sinema eleştirmeni Portekiz'den Francisco Freire ve Türkiye'den Erdoğan Mitran ile birlikte bu önemli kültürel etkinliğin uluslararası bölümündeki filmleri değerlendirecek.
İstanbul Uluslararası Film Festivali değerli filmlerin ülke sinema pazarında tanıtımını yapmak amacıyla her Nisan ayında İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin ilk ve en eski uluslararası film festivalidir. Şimdiye kadar İran sinemasından Abbas Kiarostami, Behram Beyzai, Behman Govadi, Mani Hakiki, Şahram Mokri gibi yönetmenler eserleriyle festivalin uluslararası bölümünde yer aldı. 41. Uluslararası İstanbul Film Festivali 8 ila 19 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Tahran Radyosu.
41. İstanbul Film Festivali ödül töreni 19 Nisan Salı gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı. Cem Devran'ın sunuculuğu üstlendiği gecede uluslararası ve ulusal Altın Lale ödüllerine yanı sıra ulusal yarışma bölümünde en iyi yönetmen, jüri özel ödülü, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi sanat yönetmeni ve en iyi özgün müzik ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde ayrıca ulusal belgesel yarışması, ulusal kısa film yarışması ödülleri, ilk genç usta ödülü, Seyfi Teoman, en iyi ilk film ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu ödüllerinin kazananları da açıklandı.
Bu bağlamda uluslararası yarışmalarda Altın Lale ödülünü Gaspar Noé'nin Vortex filmi, jüri özel ödülünü Kerim Alnoz'un Dağların Denizcisi eseri kazandı.
41. İstanbul Film Festivali'nde 12 günde 14 bölümde Atlas 1948 Beyoğlu Sineması, Pera Müzisyeni Auditoriumu, Sine Vam, Perimum Artı, Stiz Nişan Taşı Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematik Sinema Evi'nde ek gösterimlerle birlikte 378 seansta 43 ülkeden 134 uzun metrajlı 22 kısa film sinema severlerle buluştu.
Ayrıca yönetmenliğini Mehsa Samani'nin üstlendiği yapımcılığını belgesel ve deneysel sinemayı geliştirme merkezinin üstlendi. Yapımcılığını belgesel ve deneysel sinemayı geliştirme merkezinin üstlendi. Hebub adlı animasyon Almanya'da düzenlenen 40. Dortmund Köln Uluslararası Kadın Festivali'nin çocuk ve ergenler bölümünde gösterime kabul edildi. 40. Dortmund Köln Uluslararası Kadın Festivali, kadın sinemacıların tüm tarz ve türlerdeki seçkin filmlerini gösteriyor.
Habub kısa animasyonun kabul edildiği çocuklar ve ergenler bölümünün düzenlenmesinin amacı çok çeşitli deneyim ve becerilere sahip gençlere ilham vermektir. Festival 19 Mart-3 Nisan 2022 tarihleri arasında Dortmund ve Köln'de gerçekleştirildi. 9 dakikalık animasyon hikayenin özeti doğayla barışık bir şekilde yaşayan baba ve kızın bir süre sonra iklim değişikliği dolayısıyla hayatlarının değişmesi etrafındadır.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yerenlikler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli hava rezervleriyle son buluyor. Emir Abdullahyan, İmam Musa Sadr'ın kaçırılma olayının incelenmesi her zaman gündemimizde olduğunu belirtti. İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları görüştü. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları görüştüler. Kerane, İran'ın görüşleri müzakereleri toparlamak için koordinatöre gönderildiğini belirtti. Macron, Bergama'nın birkaç gün içinde ihya edilmesinden umutlu olduğunu belirtti. İran, 83. Deniz Filosu Kızıldeniz'de korsanlarla çatıştı. İran Savunma Bakanı, Ukrayna'daki son gelişmeler Amerika'nın müdahaleci yaklaşımının ürünü olduğunu belirtti.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi
Posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.